Ayrım 2. Suriye'nin Sevri Amerikan Koridoru. Mehmet Ali Güller. Sayfa 25. 1. Bölüm. Irak Koridoru. ABD Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanacak büyük koridorun ilk parçasını Irak'ta inşa etti. Irak'a 1991 ve 2003'te iki kez yapılan emperyalist saldırının temel hedefi bu koridoru kurmaktı. Yan hedefler arasında koridorun inşasını Türkiye'ye dayatmak, koridoru en sonunda Ankara'ya kabul ettirmek ve koridor üzerinden Türkiye'yi denetim altına tutmak da vardı. Amerikan koridorunun günümüzde nasıl şekillendiğini, yani Suriye'de nasıl uygulanmaya çalışıldığını iyi anlayabilmek, Irak koridorunun nasıl kurulduğunu bilmekten geçiyor. O nedenle önce Irak koridorunun inşa sürecini anımsayalım. Pentagon'un Kürt senaryosu. ABD Kürdistan'ın kurulması ve Türkiye ile federal bir çatı altında birleştirilmesi şeklindeki tarihi projesini Ankara'nın önüne ilk olarak 1965 yılında getirdi. Emekli Amiral Vedi Bilget'in 24 Şubat 1987 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan yazısına göre ABD 1965 yılında Türkiye'ye bağlanacak bir federe Kürt Cumhuriyeti için dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in ağzını aramıştı. Bilget'e göre federe Kürt Cumhuriyeti Türkiye, Irak ve İran Kürtlerini kapsayacak ve Türkiye ile federal bir çatı altında birleştirilecekti. Yine dönemin senato üyesi Sadi Koçaş, anılarında ABD'nin AP'yi ve Demirel'i 1965'te iktidara getirdiğinde, Irak, İran ve Türkiye Kürtlerinin federe bir cumhuriyet haline getirelim, bunu Türkiye'ye bağlayalım isteğinde bulunduğunu belirtiyordu. Sadi Koçaş, Atatürk'ten 12 Mart'a, Anılar, 4 cilt, May yayınları 1977. ABD bu projesini Türkiye'nin önüne ikinci kez 1974 yılında getirdi. Şartların olgunlaşmadığı 1965 ve 1974 yıllarından sonra ABD, aynı projeyi bu kez 12 Eylül Türkiye'sinin önüne 1986 yılında getirdi. Pentagon'un iki numaralı ismi olan Savunma Bakan Yardımcısı William Taft, 7 Kasım 1986 günü Ankara'ya çantasında Pentagon'un Kürt senaryosu ile gelmişti. Pentagon planını Kenan Evren Turgut Özal ikilisine rağmen reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru, Taft'la görüşmedi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necip Torumtay görüştü. Pentagon planının reddedilmesi kamuoyuna yansımamış ama içeride büyük fırtınalar koparmıştı. Durum 1987 yılı Yüksek Askeri Şurası'na yansıdı. Emekli olacak Orgeneral Ürün yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'un gelmesi bekleniyordu. Ancak tarihe Özal ve Evren'in iki Necdetler tasfiyesi olarak geçen bir operasyonla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun emekli edildi. 2000'e doğru Taft'ın getirdiği bu planın, yani Pentagon'un Kürt senaryosunun ayrıntılarını bir yıl sonra 1988'de ortaya çıkardı. İran ordusunun Kerkük-Musul bölgesini tehdit etmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri sınırı geçiyor ve bölgeyi kontrolü altına alıyordu. İran füzelerle Kerkük'ü vuruyordu. Gerekçe Türk ordusunun Kerkük'e girmesiydi. BM Güvenlik Konseyi toplanıyor fakat bir türlü karar alamıyordu. Türkiye fiilen Kerkük-Musul bölgesine yerleşiyordu. Bütün taraflar bu arada Ankara'da BM'ye başvuruyordu. Ankara uluslararası platformda askeri müdahaleyi özellikle Türkiye'nin bütünlüğü ve güvenliği gerekçesiyle açıklıyordu. Ayrıca 8 Aralık 1936 tarihinde yapılan anlaşmaya göre Türkiye'nin Musul petrollerinde %10 payı vardı. Irak 50 yıldır Türkiye'nin hakkını ödemiyordu. Zaten o bölgede yaşayanlar da Türkmenlerdi. Sonuç olarak Türkiye ele geçirdiği bu bölgede kalıyordu. 2000'e doğru 6-12 Mart 1988. 1986'da İran-Irak Savaşı koşullarında Türkiye'nin önüne bu senaryoyu getiren ve Kerkük petrollerini havuç olarak kullanan Washington, aynı senaryonun güncellenmiş halini ise 1991'de Irak'a karşı ilan etmeye hazırlandığı savaş koşullarında yeniden Ankara'nın önüne getirecekti. ABD'nin 3 İsrail planı. ABD'nin Irak'a saldırısından hemen önce 13 Ocak 1991 tarihinde dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker işte bu güncellenmiş senaryoyu Ankara'ya getirdi. Yüzyıl Dergisi'nin 10 Şubat 1991 tarihli ABD'nin 3 İsrail planı başlıklı kapağıyla kamuoyuna duyurduğu plana göre ABD, Körfez Savaşı'ndaki desteği karşılığında Türkiye'ye Kürdistan'ın hamiliğini verecekti. Plana göre Kürdistan'dan başka Türkiye'nin de İsrailleştirilmesiyle ABD'nin bölgede 3 İsrail'i olacaktı. Turgut Özal plana başından beri razıydı. Ama Ankara, özellikle de TSK buna direniyordu. Washington ise Ankara'ya ya himaye edersin ya da zorla kabul edersin diyordu. Planın yeni hali aslında James Baker'dan önce Ankara'ya ulaştırılmış ve büyük hesaplaşmalara yol açmıştı. Özal 3 yıl önce Orgeneral Necdet Öztorun'un yerine Genelkurmay Başkanı yaptığı Orgeneral Necip Torumtay'ı da aşamıyordu. Orgeneral Torumtay 3 Aralık 1990 tarihinde Özal'ın Irak planını reddederek istifa etti. ABD 17 Ocak 1991 tarihinde Irak'a saldırarak Irak koridorunu inşa etme sürecini başlattı. Türkiye ise TSK'nın direnci nedeniyle ikinci cepheyi açmadı. Özal TSK'yı aşamamıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush 28 Şubat 1991'de savaşı durdurdu. Washington, Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları ayaklanmaya teşvik etti. Mart 1991'de Kürt gruplar ayaklandı. Saddam Hüseyin ayaklanmayı çok sert bir şekilde bastırdı. Ancak ABD bir süreliğine Kürtlere sırtını döndü. Zira Washington, Kürtlerin mağduriyeti üzerinden koridoru inşa edebilmenin peşindeydi. Bunun için binlerce Kürt'ün ölmesinde emperyalizm açısından bir sorun yoktu. Türkiye, sınıra yığılan Kürt gruplar nedeniyle BM'ye başvurdu. BM 5 Nisan 1991'de sığınmacıların durumuna çözüm amacıyla 688 sayılı kararı aldı, üye devletleri ve yardım kuruluşlarını göreve çağırdı. Irak koridorunu çekiş güç kurdu. BM'nin aldığı bu karara dayanan ABD, Irak koridorunun inşası açısından en kritik olan kuvveti çekiş gücü kurdu. ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya birliklerinden oluşan çekiş güç, resmi amacı Kürtlerin yerleşim bölgelerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak olan huzur operasyonunu başlattı. Çekiş güç 17 Nisan 1991'de Irak'ın kuzeyine girdi ve Irak'ta Amerikan koridorunun temelini attı. Çekiş güç birliklerinin Silopi ve İncirlik'te konuşlanmasına izin veren Türkiye'de kendi eliyle Amerikan koridorunun inşasına haç taşımış oldu. Ardından 12 Temmuz 1991'de Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kararla çekiş güç birliklerinin Türkiye'ye yerleşmesine izin verildi ve huzur operasyonunun 1996'ya kadar sürecek ikinci aşaması başlatıldı. Bu dönemde çekiş güç Zaho'da karargah kurdu. Askeri koordinasyon merkezi oluşturdu. Çekiş güç 1996'da Irak ordusunun yeniden Irak'ın kuzeyinde otorite kurmasıyla kuzeyden keşif harekatına dönüştü. Keşif güç 1 Ocak 1997'de göreve başladı ve TBMM kararıyla süresi 6 ayda bir uzatılarak 1 Mart 2003 yılına kadar sürdü. ABD'nin Irak'a 20 Mart 2003'te ikinci kez saldırmasıyla da keşif gücü işlevsizleşti ve doğal olarak uzatılmadı. Yani AKP'nin biz kaldırdık demesi ucuz bir propagandadan ibarettir. Turgut Özal'ın Kürtlerin sınıra yığılması konusunda Türkiye'nin çıkarını olmayan bir karar alması, Irak koridoru konusunda Türkiye'nin kendi ayağını ateş etmesine neden oldu. Eski ABD Büyükelçisi Şükrü Elekdağ bu konuda Özal'ın tavrını şöyle değerlendirdi. Bu ağır ve affedilmez hataların baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Özal'dır. Bilindiği gibi 1991 Körfez Harekatı sonrasında ABD'nin teşvik ve tahrikleriyle Kürtler merkezi hükümete karşı ayaklandı. Ancak Washington Kürtleri yüzüstü bıraktı. Bu durumda meydanı boş bulan Saddam tank ve uçaklarıyla Kürtlere karşı acımasız bir saldırı başlattı. Saddam kuvvetlerinden kaçan 400 bin Kürt sığınmak amacıyla sınırlarımızın önüne yığıldı. Bu noktada Özal iki büyük hata yaptı. Birincisi Özal, Genelkurmay Başkanlığı'nın Kürt sığınmacılarının Türkiye sınırları içine alınmadan Irak topraklarında bir bölgede toplanarak insani yardım yapılmasını öngören önerisini kabul etmedi. Özal'ın bu kararı sonucu Saddam'dan kaçanların yanında binlerce PKK'lı silahlarıyla Türkiye'ye girdi. Bu gelişme PKK'nın güçlenmesine yol açarken terörle mücadelenin ülkemize çıkardığı fatura da ağırlaştı. Beyhude yere çok daha fazla zayiat ve şehit verdik. Özal'ın ikinci büyük hatası Kürtlerin Saddam'dan korunması için Türkiye'ye çekiş gücün gönderilmesini Başkan Bush'a önermesidir. Bunu yaparken askerlere danışmadı. Bugün hala Kuzeyden Keşif Harekatı adıyla İncilik'te üstlenen bu gücün hava unsuru 36. paralelin kuzeyinde Kürtler için bir güvenli bölge oluşmasını sağladı. Bu özel bölge sayesinde de ki bugün Başbakan Ecevit'in bir tehdit kaynağı olarak gördüğü Kuzey Irak'taki Kürt oluşumu ortaya çıkmıştır. Türkiye, kendi topraklarında üstlenmesine izin verdiği ABD ve İngiliz uçaklarının korumasındaki Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin palazlanmasını kendi elleriyle sağlamak gibi büyük bir çelişkiye düştü. Şükrü Elekta, sorunu biz yarattık. Sabah 7 Ekim 2002. 36. paralel Irak koridorunun sınırı. ABD'nin 5 Nisan 1991 tarihli BM kararı ile çektiği 36. paralel pratikte Amerikan koridorunun sınırıydı ve ABD'ye artık kendi toprağı saymaya başladığı bölgeye İncirlik'teki çekiç güçle kalkan oluyordu. Adım adım bu noktaya giden süreç bugün Suriye koridoru açısından derslerle doludur. 15 Eylül 2005'te Ulusal Kanal'da hazırlayıp sunduğum gündem programına katılan eski 2. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen bu konuda şunları söylemişti. 1992'deki o güvenli bölge 36. paralelle birlikte PKK'ya karşı operasyonlar için iyi bir bölge oluştu diye düşündük. İstediğimiz zaman Kuzey Irak'a girer, kimseden müsaade almadan operasyon yaparız dedik, yaptık da. Ama bugün bunun tersine döndüğünü gördük. Sonra ne oldu? Devletin bütün kademelerinde Merkez Bankası dahil her şeyi yaptılar. Orada özel bir statü ve resmi bir devlet kuruldu. Söyleşinin tamamı için bakınız Aydınlık 19 Eylül 2004. 36. paralel. PKK için güvenli bölge. Öte yandan çekiç gücün 36. paralelin kuzeyinde ilan ettiği koridor aynı zamanda PKK için de güvenli bölge demekti. Burada kuvvet toplayacak bir PKK'ya ABD ileride ihtiyaç duyacaktı. Nitekim PKK İncirlik'te konuşulu çekiç güç korumasında güçlendi ve palazlandı. 30 Ekim 1992 tarihinde Kürdistan Bölgesi Hükümet Başkanı sıfatıyla Fuat Masum ve PKK Merkez Komite üyesi Osman Öcalan bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre PKK, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterebilecek, karşılığında da bölgesel hükümeti tanıyacaktı. Anlaşma 27 Nisan 1993'te yenilendi. Irak koridorunda ilk hükümet. Çekiç gücün korumasında bölgede ilk seçimler yapıldı. 19 Mayıs 1992 tarihli seçim sonuçlarına göre, Barzani'nin partisi KDP %45, Talabani'nin partisi KYB %44 oy almıştı. Böylece Kürdistan'ın ilk parlamentosu kurulmuş oldu. 4 Temmuz 1992'de de Kürdistan'ın ilk hükümeti kuruldu. Başbakanlığa KYB'li Fuat Masum, yardımcılığına KDP'li Roj Nuri Şaves ve parlamento başkanlığına da KDP'li Cevher Namık Selim getirildi. Bu düzenlemenin ardından Kürt gruplarının liderleri ilk kez dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker'la görüştüler. Uzunca bir zamandır alt seviyede süren görüşmeler koridorun inşasıyla resmiyete dönüştürüldü. Türkiye ise ABD'nin koridor inşa sürecine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in kod adı Kale planı ile karşı koydu. Planın özü Kürt grupları Bağdat hükümetiyle anlaşmaya zorlayarak ABD'nin kontrolüne girmesini engellemekti. Plan başarılı da oldu ancak Orgeneral Eşref Bitlis 17 Şubat 1993 tarihinde uçağına yapılan bir sabotajla öldürüldü. 1993'ten 1995'e kadar 2 yıl boyunca bölgenin etkin aktörü KDP üzerinde baskılar uygulandı. ABD ağırlık oluşturdukça KDP Bağdat'tan uzaklaşıyor, Türkiye ağırlık oluşturdukça KDP Bağdat'a yaklaşıyordu. Nitekim 1994 yılında KDP ile Bağdat arasında bir protokol bile imzalandı. Diğer yandan KDP ile KYB arasındaki anlaşmazlık bu ağırlık oluşturma durumlarına göre silahlı çatışmaya da dönüşüyordu. ABD'nin planları açısından ise KDP ile KYB uzlaşmalıydı. İki grup arasındaki savaş koridorun inşasını engelliyor ve başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine yarıyordu. Çekiç güçe çelik harekatı. Türkiye 20 Mart 1995'te 35 bin askerle Irak'ın kuzeyine çelik harekatı düzenledi. Resmi gerekçesi, bölgeden PKK'yı temizlemek olan harekatın ana amacı koridora müdahaleydi. ABD bu nedenle harekatı engellemek için 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde provokasyon tezgahlamıştı. Ancak ABD'nin müdahalesi TSK'yı engelleyemedi, sadece bir hafta geciktirdi. ABD, Çelik Harekatı'na çok sert tepki gösterdi. ABD'nin tepkisinin nedeni, TSK'nın bu harekatla çekiç gücü vurduğu darbeydi. ABD Genelkurmayı'nın dergisi olan Joint Forces Quarterly, JFQ dergisinin kış 1996-1997 tarihi sayısında Türkiye'nin Mart 1995'teki Kuzey Irak Harekatı'yla çekiç güç operasyonuna darbe vurduğu ve bu operasyonu başarısızlığa mahkum ettiği belirtiliyordu. Stephen R. Drago, Joint Doctrine and Post-Cold War Military Intervention, Joint Forces Quarterly, Winter 1996-1997. ABD Çelik Harekatı ile uğradığı darbeden sonra Ağustos 1995'te KDP ile KYB'yi barıştırmak için kolları sıvadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kürt Masası Sorumlusu Robert Deutsch, Mesut Barzani ve Celal Talabani'ye ultimatum göndererek Bağdat ve Tahran yönetimlerinden uzak durmalarını istedi. ABD, KDP ile KYB'yi bir araya getirdiği için 3 ayrı toplantının sonunda Barzani ve Talabani'yi kontrol altına almış oldu. Ancak ABD, Türkiye'nin önemli oranda yönlendirdiği Barzani'yi Bağdat'ta işbirliğinden tam olarak koparamadı. Dahası Bağdat-Barzani işbirliği önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Irak ordusu 31 Ağustos 1996 tarihinde ABD'nin güvenli bölgesine girdi. ABD'nin bu ittifaka yanıtı 3 Eylül 1996'da Irak'a füze saldırısı düzenlemek oldu. Ama Barzani Bağdat'ta ittifaktan vazgeçmedi. Irak ordusu bir süre sonra Erbil'den çekildi. Kenti Talabani'nin elinden kurtaran Barzani, Erbil'e Irak bayrağı dikti. Irak ordusunun operasyonu Ankara'nın bilgisi dahilindeydi. Ankara-Bağdat ittifakı hem KDP'yi hizaya getirmiş hem de çekiç gücün belli ölçülerde bölge dışına çıkmasını sağlamıştı. Dahası ABD, eğittiği 5000 kişilik CIA peşmergesini Guam'a taşımak zorunda kalmıştı. Ancak Türkiye'deki ikili iktidar yapısı, ABD destekçileri ve ABD'ye mesafeli kesim, Saddam-Barzani ittifakının iyi değerlendirilmesini engelledi. 10 Ekim 1996'da Barzani'ye karşı yeniden saldırıya geçen Talabani, Türkiye'de Dışişleri Bakanı düzeyinde karşılandı. Böylece TSK, Bağdat-KDP hattı Tansu Çiller eliyle yıkıldı. Öte yandan Ankara'da 30-31 Ekim 1996 tarihlerinde Barzani ile Talabani arasında arabuluculuk görüşmeleri yapıldı. Adına Ankara süreci denilen bu görüşmelerde KDP ile KYB ateşkesi kabul etti. Irak'ın çağrısına uyan Barzani, 10 Aralık 1996'da Bağdat'a gitti ve merkezi hükümetle anlaşma imzaladı. Bu gelişme üzerine Talabani de Irak hükümetiyle anlaşma yolu aradı. Diğer yandan Türkmen partileri 4 aylık bir çalışmanın sonucunda 6 Şubat 1997'de bir araya gelerek Irak Türkmen Cephesi'ni ITC oluşturdular. 11 Mart 1997'de Ankara süreci toplantılarına devam edildi. Ancak KDP heyeti toplantılardan çekildi. 13 Mayıs 1997'de yine sonuç alınamayan bir toplantı daha yapıldı. 28 Şubat sürecini yaşayan Türkiye ise 14 Mayıs 1997'de çekiç gücün kara birliklerini Irak'ın kuzeyini indirmek isteyen ABD'yi engellemek için bu kez çekiç harekatını düzenledi. 4 hafta süren harekatın ardından ABD Türkiye'ye karşı baskı uygulamaya başladı. ABD'nin yeni baskı aracı Türkiye'nin Kürt sorunuydu. Bu baskı üzerinden TSK'yı engelleyemeyen ABD, 1997 sonunda Musul Kerkük'ü havuç olarak kullandığı yeni bir teklif sundu Genelkurmay'a. Kuzey Irak'ın denetimini tamamen Türkiye'ye bırakalım. Duhok dahil Kuzey Irak'ı işgal edin, böylece PKK sorununu da çözmüş olursunuz. ABD'nin bu planla yapmak istediği Ankara ile Bağdat'ı karşı karşıya getirmekti. Çünkü Ankara-Bağdat ittifakı KDP'nin Washington yörüngesine tam olarak girmesine engel oluyordu. Genelkurmay planı reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Körfez Dairesi Başkanı Dave Welch üzerinden KDP ve KYB'ye baskısını artırarak sürdürdü. Barzani ve Talabani 17 Eylül 1998'de Washington'da bir araya getirildi ve 1994'ten beri süren çatışmaya son veren bir anlaşmaya imza attırıldı. Türkiye, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit aracılığıyla antlaşmaya ve ABD'ye tepki gösterdi. Ecevit bu anlaşmanın Irak'ın fiili bölünmüşlüğünü pekiştireceğini vurguluyordu. 1996'da resmen dağılan Kürt Özerk Yönetim Parlamentosu anlaşma üzerine 13 Kasım 1998'de yeniden toplandı. Öcalan'ın Türkiye'ye şartlı teslimi. Türkiye aslında 1996 yılında Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay Başkanlığı döneminde Suriye'yi Öcalan'a teslim etmesi konusunda önemli bir noktaya çekti. Ancak Ankara'daki ikili iktidar yapısı ve ABD'nin ağırlığı bu imkanı ortadan kaldırdı. 2 yıl sonra Türkiye bir kez daha bastırdı ve TSK 6 Ekim 1998'de Suriye sınırını 55 bin asker yığdı. ABD Öcalan'ı 12 Ekim 1998'de Suriye'den çıkardı. Washington'un amacı Suriye'nin PKK üzerindeki denetimine bütünüyle son vermek, iki başlı PKK yerine Kuzey Irak'ta sadece kendisini denetlediği tek başlı bir PKK oluşturmaktı. Öcalan ülke ülke dolaştırılırken 25 Ocak 1999'da ABD'den gelen bir heyet yeniden Türkiye himayesinde Kürdistan planını Ankara'ya dayattı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu Dairesi Başkan Yardımcısı Elizabeth Jones, ABD'nin Kuzey Irak Koordinatörü Francis DiCardione ve Pentagon yetkililerinin bulunduğu heyet eski plana şu yeni unsurları ekleyerek pazarlık masasına oturdular. 1. Türkiye Kuzey Irak'ta oluşturulacak özerk yönetimi himaye edecek. 2. Irak'a düzenlenecek ABD harekatında TSK kara gücü işlevi görecek. 3. İşgalin sürmesi için 100 bin Türk askeri Kuzey Irak'ta bulundurulacak. 4. Türkiye 36. paralelin altına inip Musul ve Kerkük'ü alacak. 5. Kuzey Irak'ta Türkiye'nin denetiminde seçimler yapılacak. 6. Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten STK'lar Türkiye'nin denetiminde olacak. 7. ABD Türkiye kanalı ile bölgeye 10 milyar dolar aktaracak. Bu yeni unsurlar şu maddelerle de birleştirilip pazarlık sonuçlandırıldı. 1. Ankara ABD'nin İncirliği kullanmasına karşı çıkmayacak. 2. Türkiye Talabani ve Barzani'nin Bağdat'la anlaşmasını desteklemekten vazgeçecek. 3. ABD subaylarının bölgeye silah ve teçhizat geçirebilmeleri için Silopi'ye harekat merkezi kurulacak. 4. CIA peşmergelerinin Silopi'deki CIA karargahına gidiş gelişleri engellenmeyecek. 5. ABD Türkiye'ye füze savar sistemleri, uyarı radarları ve yeni silahlar verecek. Fikret Akfırat, Kukla Devleti, ABD Kürdistan'ı nasıl kurdu? Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2007. Öcalan bu maddelerin kabulü şartına bağlı olarak 15 Şubat 1999 günü Türkiye'ye teslim edildi. Öcalan'ın tesliminin ne anlama geldiğini yıllar sonra başbakan olacak Ahmet Davutoğlu o dönemde şöyle ifade ediyordu. Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte Kürt meselesi Türkiye meselesi olmaktan çıkmıştır. Yeni Şafak, 20 Haziran 2001. Türkiye'nin Irak koridoruna katkıları. Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesi iki gelişmenin önünü açtı. İlki Irak'ta Amerikan koridorunun kurulmasının önündeki Türkiye direncinin zayıflamasıydı. Diğeri de ikili iktidar yapısının eğiliminin ABD lehine artmasıydı. Yani devlet içinde Amerikancı kuvvetlerin ağırlık oluşturmasıydı. İşte bu şartlar altında ABD Kürdistan'ın kuruluşunu hızlandırdı. Washington hazırlıklarına Ekim 1998'de başladığı pek çok çalışmayı 15 Şubat 1999'dan sonra hızlandırdı, hem de Öcalan'ın teslim ettiği Türkiye'nin katkılarını alarak. Örneğin Kürdistan TV kuruldu. Teknik donanımı Turkish Daily News gazetesinin sahibi Özal'ın manevi oğlu ve Çiller'in danışmanı İlnur Çevik tarafından sağlanan Kürdistan TV Şubat 1999'da yayına başladı. Ekim 1998'de Zaho'da Pentagon tarafından TSK'nın desteğiyle kurulan askeri akademinin çalışmaları hızlandırıldı. Akademide Pentagon'un özel savaş subayları ile 40 Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli çalışıyordu. Peşmerge subayları zaman zaman eğitim için Silopi'deki Tugay'a getiriliyordu. Peşmergelerin bir bölümünün maaşını da Türkiye ödüyordu. Hatta bir süre sonra peşmerge başına 60 dolar olan maaşın 100 dolara çıkarılması için Barzani Ankara ile pazarlığa bile tutuştu. Amerikan eğitim sistemi şablon alınarak ve Beyaz Saray'ın aktardığı paralarla İngilizce ve Kürtçe eğitim veren okullar kuruldu. İlkokuldan üniversiteye kadar pek çok eğitim kurumu açıldı. Bağdat'taki Kürt öğretim üyeleri Erbil'deki Selahaddin Üniversitesi'ne çekildi. Türkiye'den de pek çok öğrenci yıllar içinde burslu olarak Selahaddin Üniversitesi'nde okudu. İlerleyen yıllarda Fethullah Gülen de ABD'nin teşvikiyle Barzani ile anlaşıp Amerikan koridoru içinde eğitim kurumları hayata geçirdi. Türk Telekom'un verdiği teknik destekle ABD'nin Irak koridorunda telefon haberleşme sistemi kuruldu. Savaş öncesi var olan telefon şebekesi onarılarak haberleşme yaygın hale getirildi. CIA'in Kasım 1998'de temelini attığı Kürdistan İstihbarat Teşkilatı KİT hızla organize edildi ve geliştirildi. KDP ve KYB üyelerinden oluşturulan KİT personelinin bir bölümü İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki CIA merkez üstünde, bir bölümü de Türkiye'de MİT bünyesinde kurslardan geçirildi. Kürdistan'ın emniyet örgütü de yine Türk Emniyet Genel Müdürlüğü örnek alınarak oluşturuldu. Asayişi ve trafiği denetleyen birimler meydana getirildi. Askeri üniformaya benzeyen resmi üniformalar hazırlandı. Resmi araçlar tahsis edildi. İkinci ayrımın sonu sayfa 35.